Mavi gözlü kadın. Şişman, melankolik bir Ukraynalı olan komiser muavini Zosim Kirilovich Potshiplo karakoldaki odasında oturmuş, bıyıklarını buruyor, açık pencereden öfkeli öfkeli karakolun bahçesine bakıyordu. Karakolun içerisi loş, boğucu ve sessizdi. Yalnız büyük duvar saatinin sarkacı tek düze vuruşlarla dakikaları sayıyordu. Oysa karakolun avlusu öylesine parlak ve çekiciydi ki, avlunun tam orta yerinde 3 kayın ağacı vardı. Bunlar çevrelerine koyu bir gölge salmışlardı. Bu gölgenin altında itfaiye beygirleri için yeni getirilmiş bir ot yığını üzerinde sere serpe polis Koharin uyuyordu. Koharin az önce nöbetini bırakmıştı. Zosim Kirilovich Koharin'e bakıyor, fena halde içerliyordu. Mahiyetindeki memur rahat rahat uyuyorken kendisi, mutsuz amir bu taş kovukta ömrünü tüketmek, taş duvarlardan yayılan rutubeti içine çekmek zorunda kalıyordu. Zosim Kirilovich, zaman ve iş durumu elverişli olsaydı, kendisinin de nasıl seve seve bu yumuşak ve kokulu otlar üzerine uzanabileceğini hayal ederek gerindi, esnedi ve daha fazla içerlemeye başladı. Koharin'i uyandırmak için önüne geçilmez bir istek duydu. Başını pencereden uzatarak sert sert, "Koharin, hey Koharin, hayvan herif!" diye bağırdı. Bu sırada kapı açıldı, içeriye birisi girdi. Zosim Kirilovich arkasına dönmeye ve ağırlığının altında tahtaları gıcırtatarak durmakta olanın kim olduğunu anlamaya en küçük bir merak bile göstermeden pencereden avluya bakmayı sürdürdü. Koharin amirinin bağırmasından kımıldamadı, elini başının altına koymuş, sakalını havaya kaldırmış bir durumda hala uyuyordu. Zosim Kirilovich emrindeki memurun sesli horultusunu, kendisinde dinlenmek ve ona iletmek olanağı bulamadığı öfkesini daha da çok kamçılayan gülünç, tatlı horultusunu duyduğunu sandı. Muavin aşağıya inmek, Koharin'in şiş göbeğini tekmelemek, sakalından yakalayarak onu gölgeden çıkarıp güneşin altına dikmek isteğiyle yanmaya başladı. "Hey bana bak, aşağıda zıbaran, işitiyor musun?" Arkasından, "Efendimiz ben nöbetçi," diyen gönül alıcı tatlı bir ses duyuldu. Potshiplo başını çevirdi, kocaman bulanık gözlerini amirine diken ve emredilecek yere atılmaya hazır bir halde durmakta olan nöbetçiyi sert bakışlarla süzdü. "Seni çağırdım mı?" "Hayır efendim, çağırmadınız." "Seni sordum mu?" "Hayır efendim, sormadınız." "Kafana bir şey indirmeden defol öyleyse." Zosim Kirilovich bunu söyledikten sonra sağ eliyle oturmakta olduğu koltuğun arkalığını sımsıkı tutmuş olduğu halde sol eliyle de öfkeli öfkeli masada atacak bir şeyler aramaya başladı. Nöbetçi hızla kapıya atılarak gözden kayboldu. Ama nöbetçinin bu biçim dışarı çıkışı Zosim Kirilovich'e saygısızlık gibi göründü. İşine, uyumakta olan Koharin'e, yaklaşmakta olan panayır zamanındaki ağır işe, kısacası elinde olmayarak nedense bugün hatırına gelen ve hoşuna gitmeyen birçok şeylere karşı içinde kabaran gizli öfkeyi bir an önce boşaltmak istedi. Kapıya doğru, "Hey bana bak, buraya gel!" diye bağırdı. Nöbetçi girdi. Korkmuş ve bekleyen bir yüzle kapıda dikildi. Zosim Kirilovich asık bir suratla, "Hayvan herif!" diye çıkıştı. "Hemen avluya git, şu Koharin olacak eşeği uyandır. Bir daha güpegündüz avlunun orta yerinde uyumamasını söyle. Bu edepsizliğin dik alasıdır. Haydi ne duruyorsun?" "Emredersiniz efendim. Ama bir kadın sizi görmek istiyor." "Ne? Bir kadın. Nasıl kadın? Uzun boylu. Aptal kadın ne istiyor? Sizi istiyor. Git ne istediğini anla. Sor soruştur." "Sordum efendim ama bana söylemiyor. Yalnız siz efendimize söyleyecekmiş." "Allah belasını versin. Çağır gelsin. Genç mi?" "Evet efendim, genç." Potshiplo bu sefer oldukça yumuşak bir eda ile "şu halde çabuk gelsin" emrini verdi. Sonra kendisine çeki düzen verdi. Asık suratına amirce sert bir anlatım vererek masadaki kağıtları hışırdattı. Arkasında bir etek hışırtısı duyuldu. Zosim Kirilovich şöyle yarım dönerek eleştirici gözlerle gelene baktı ve sordu. "Ne istiyorsunuz efendim?" Genç kadın başıyla sessizce bir selam verdi. Yavaşça masaya yaklaşarak ciddi mavi gözlerinin yan bir bakışıyla komiser muavinini süzmeye başladı. Giyinişi çok sade ve fukaracaydı. Üstünde oldukça yıpranmış gri bir pelerin, başında bir örtü vardı. Küçük ve güzel ellerinin esmer ve uzun parmaklarıyla pelerinin ucundan tutmuş oynuyordu. Genç kadın uzun boylu, dolgun vücutluydu. Özellikle göğsü çok gelişmişti. Alnı yüksek ve çatıktı. Halinde pek de kadınca olmayan bir ağırbaşlılık ve sertlik vardı. Görünüşe göre 27 yaşındaydı. Davranışları pek ağır ve düşünceliydi. İnsana adeta geri dönmeyi düşünüyormuş izlenimini veriyordu. Zosim Krilovich yukarıdaki soruyu sorduktan sonra içinden "Hele şunun cakasına bak" diye düşündü. Herhalde birini ihbar edecek. Genç kadın yüksek ve kalın bir sesle "Sizden öğrenebilir miyim?" diye söze başladı. Ve mavi gözlerini muavinin bıyıklı yüzüne dikerek kararsızlık içinde durakladı. Zosim Krilovich resmi bir eda ile "Lütfen oturunuz" dedi. "Benden neyi öğrenmek istiyorsunuz?" İçinden de "Vay anasını, devlet gibi karı" diye düşündü. Genç kadın "Vesika işini soracaktım" diye tamamladı. "İkametgah vesikası mı?" "Hayır, o vesikalardan değil." "Ya nasıl vesika?" "Şey canım, şu vesikalardan, hani sokak kadınları alıyor ya." Genç kadın adeta ne söyleyeceğini şaşırdı ve birdenbire kıpkırmızı oldu. Zosim Krilovich bir kaşını kaldırarak ve çapkın çapkın gülümseyerek sordu. "Yani ne gibi, ne biçim kadınlar alıyorlarmış bu vesikayı?" "Çeşitli kadınlar, hani şu geceliğin sokaklarda dolaşan kadınlar." Zosim Krilovich bu sefer bütün dişlerini gösterecek biçimde sırıttı. "Ha, yani şu, orospuların aldığı vesikalardan." "Evet, onların aldığı vesikalardan." Genç kadın derin bir soluk aldı. Zosim Krilovich'in bu sözü söylemesinden sonra adeta hafiflemiş gibi oldu. O da gülümsedi. Zosim Krilovich durumun ileride çok hoş ve meraklı bir hal alacağını hissederek sordu. "Demek öyle ha? Peki, ama şimdi sen bizden ne istiyorsun?" "Şu dediğiniz vesikalardan istiyorum." Genç kadın bunları söyledikten sonra kendini bir sandalyeye bıraktı. Tekrar derin derin içini çekti. Başını adeta bir yere çarpar gibi tuhaf bir eda ile silkti. "Peki, bir ev falan mı açacaksınız?" "Hayır, kendim için istiyorum." Genç kadın başını eğdi ve sustu. Zosim Krilovich, "Ya, eski vesikan nerede?" diye sordu ve kendi sandalyesini kadının sandalyesine yanaştırdı. Kapıya bir göz attıktan sonra kolunu kadının beline doladı. Genç kadın gözlerini Zosim Krilovich'e kaldırdı. Ama elinden kurtulmak için hiçbir çaba göstermedi. "Hangi eski vesikam?" diye sordu. "Bende vesika falan yoktu ki." Zosim Krilovich el peşrevini biraz daha ileri götürerek, "Demek sanatınızı gizlice yapıyordunuz. Herhangi bir yere kayıtlı değilsiniz şu halde. Olağan şeyler bunlar. Demek şimdi kaydolmak istiyorsunuz. Mükemmel. Bu sizin için daha tehlikesiz olur. Her yere daha iyi girip çıkabilirsiniz" diye kadına cesaret verdi. Genç kadın, "Ben daha ilk defa olarak" diye ekledi içini çekerek. Utancından gözlerini yere indirdi. Zosim Krilovich omuzlarını kaldırarak "Anlamıyorum" dedi. "Nasıl ilk defa olarak?" Kadın gözlerini yerden ayırmaksızın yavaş bir sesle anlattı. "Basbayağı ilk defa olarak. Bu işi ilk defa yapmak için vesika istiyorum. Panayır'a gelmiştim de." "Ha, iş başka öyleyse." Zosim Krilovich kolunu kadının belinden çözdü. Biraz utanarak sandalyesini kadından uzaklaştırdı. İkisi de sustular. İlk söze başlayan Zosim Krilovich oldu. "Demek böyle ha, ama siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Hem iyi bir şey değil ki bu, zor bir iş. Tabii, elbet ama tuhaf bir şey. Doğrusu ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Siz bu işe nasıl karar verdiniz, eğer gerçekten ilk defa yapıyorsanız?" Tecrübeli muavin bunun bir gerçek olduğunu pekala anlamıştı. Çünkü bu kadın bu sanattaki kadınlarda rastlanmayan gençlik ve güzellikteydi. Bu işe yeni başlamış olsalar bile bu çeşit kadınların yüzlerinde ve jestlerinde mutlaka bir iz bırakan vücudu satmanın o karakteristik belirtileri bunda yoktu. Genç kadın birdenbire Zosim Krilovic'e güvenle eğildi. Vallahi doğru dedi. Hem böyle pis bir işe girişeyim, hem yalan söyleyeyim. Niçin? Ne yapalım? Geçinmek zorundayım. Biliyor musunuz, ben dul bir kadınım. Kocam gemilerde kılavuzdu. Nisan'da batan buz kıranda boğuldu. Ben dul kaldım. İki çocuğum var. Oğlum 9, kızım 7 yaşında. Geçinecek hiçbir şeyim yok. Kimsem yok. Kocam beni öksüz olarak almıştı. Kocamın akrabaları da uzakta. Sonra onlar zaten beni sevmezler. Onlar varlıklı insanlar. Ben onların gözünde bir dilenciden başka bir şey değilim. Başvuracak kimsem yok. Tabii çalışmam gerek. Ama benim çok paraya ihtiyacım var. Bulacağım işte bu kadar para kazanamam. Oysa çocuklarım yemek ister. Oğlum okuyor. Onun parasız okumasını sağlamak için öteye beriye başvurmak, uğraşmak gerek. Oysa ben kadınım, uğraşamıyorum, tanıdığım yok. Oğlum ise akıllı bir çocuk. Okuldan ayırmaya gönlüm razı olmuyor. Kızıma da bakmak gerek. Namuslu bir iş bulmak çok güç. Sonra bir iş bulsam bile 3 kişiyi geçindirecek kadar kazanamam. Hem ben ne iş yapabilirim? Mesela aşçılık etsem bana ayda taş çatlasa 5 rubleden fazla vermezler. Oysa bu para bize yetmez. Ama şimdi yapmak istediğim iş böyle değil. Biraz şansım olursa bir seferinde 1 yıllık geçinme paramı birden kazanabilirim. Geçen panayırda bizim tanıdıklardan biri bir defasında 400 rubleden fazla bir para kazanmıştı. Bu para sayesinde şimdi bir ormancı ile evlendi. Bayağı hanımefendi oldu. Evet, ayıp olduğunu biliyorum. Kötü bir iş olduğunu biliyorum. Ama ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Hepimize hükmeden olur. Madem ki hatırıma bu iş geldi, demek alnımda bu yazılıymış. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Başarırsam ne âlâ. Başaramazsam kendimi kötülemiş olacağım. Ama o zaman da alnımın yazısı böyleymiş deyip avunacağım. Zosim Krilovic kadını dinliyor, kelimesine varıncaya kadar bütün söylediklerini anlıyordu. Çünkü kadının bütün yüzü konuşuyordu. Önceleri bu yüzde ürkek bir anlatım vardı, sonraları bu anlatım bayağı kuru, kesin bir hal aldı. Zosim Krilovic önceleri çok fena oldu. İçine nedense bir korku çöktü. Bu korkusunun nedenlerini kendi kendine şu düşüncelerle açıkladı. Bu cadının eline zavallı bir aptal düşecek olursa vay haline. Alimallah bütün derisini yüzer, soyup sovana çevirir. Sonra genç kadına dönerek, ben size hiçbir şey yapamam dedi. Emniyet müdürüne başvurunuz. Bu işe emniyet müdürü karışır. Sağlık müfettişleri karışır. Ben size hiçbir şey yapamam. Zosim Krilovic kadının bir an önce oradan uzaklaşması isteğini duydu. Zosim Krilovic'in bu cevabından sonra kadın hemen oturduğu sandalyeden kalktı. Zosim Krilovic'i selamlayarak ağır adımlarla kapıya doğru yürüdü. Zosim Krilovic dudaklarını büzerek kadının arkasından baktı. Arkasından tükürmek isteğini duydu. Genç kadın kapıya gelince tekrar döndü. Mavi gözleri sakin, kararlı bir anlatım taşıyordu. Alnında derin ve keskin bir çizgi belirmişti. Üsteledi. Demek emniyet müdürüne başvurmamı öğütlüyorsunuz, öyle mi? Zosim Krilovic acele acele karşılık verdi. Evet, evet, öyle. Sağ olun, Allah'a ısmarladık. Kadın bu sözleri söyledikten sonra odadan çıktı. Zosim Krilovic dirseklerini masaya dayadı. Islıkla bir hava tutturarak 10 dakika kadar öylece durdu. Sonra başını kaldırmadan yüksek sesle kendi kendine söylenmeye başladı. Ne domuz karı, çocukları varmış. Ne çocuğu, ha ha ha, iğrenç yaratık. Yine uzun süre sustu. Bu da bir yaşantı işte, diye söylendi. Tabii söyledikleri doğru ise, insanı bir hamur gibi yoğuruyor. Evet, biraz daha sustuktan sonra düşüncelerini ağır bir iç çekişle, kesin bir tükürükle ve ama yine de iğrenç sözleriyle özetledi. Bu sırada başını kapıdan içeri uzatan nöbetçi, bir emriniz mi var efendim diye sordu. Ne? Bir emriniz olup olmadığını sordum. Çık dışarı ulan. Emredersiniz efendim. Eşek. Zosim Krilovic nöbetçiye bu son iltifatı savurduktan sonra pencereden avluya bakmaya başladı. Kuharin hala orada otların üzerinde uyumaktaydı. Nöbetçi anlaşılan onu uyandırmayı unutmuştu. Ama Zosim Krilovic'in demek ki öfkesi kalmamıştı. Uyumakta olan polisin durumu onu bu sefer hiç de sinirlendirmedi. Zosim Krilovic kendini bir şeylerden korkmuş hissetti. Önünde havada kadının sakin mavi gözleri duruyor, kararlı bakışlarla dik dik yüzüne bakıyordu. Bu bakışlardan yüreğinde bir ağırlık, bir sıkıntı duyuyordu. Saatine baktı, kılıç kayışına çeki düzen verdi ve boğuk bir sesle ''Şüphesiz yine karşılaşacağız, hem herhalde karşılaşacağız.'' diyerek dairesinden çıktı. Gerçekten de karşılaştılar. Bir akşam Zosim Krilovic polis karakolunun bulunduğu binanın ana kapısında duruyordu. Birdenbire mavi gözlü kadını 5 adım ilerisinde gördü. Kadın mavi gözlerinin dik bakışlarıyla ileride bir yerlere bakarak ve salınarak ağır ağır parka doğru gidiyordu. Uzun ve düzgün vücudunda, göğsünün ve kalçalarının ahenkli hareketlerinde, her şeye boyun eğmiş, ciddi bakışlarında insanı ondan uzaklaştıran bir şeyler vardı. Alnındaki o çok uysal, uğursuz çizgi şimdi ilk karşılaştıkları zamankinden daha keskin bir hal almış, onun kocaman tombul Rus yüzünü bozarak ona sert bir anlatım vermişti. Zosim Krilovic bıyıklarını burdu. Hemen oracıkta aklına geliveren çapkın düşünceye hız vererek kadını gözden kaybetmemeye karar verdi. Kadının arkasından kendisince birçok anlamlara gelen şu sözleri söyledi. ''Seni timsah seni, dur hele.'' 5 dakika sonra parkın kanepelerinden biri üzerinde kadınla yan yana oturmaktaydı. Gülümseyerek sordu. ''Beni tanımadınız mı?'' Genç kadın mavi gözlerini kaldırdı, sessizce onu süzdü ve elini uzatmaksızın boğuk bir sesle ''Hayır, hatırladım.'' dedi. ''Günaydın.'' ''Nasıl? Kendinize vesika alabildiniz mi?'' Genç kadın ''İşte.'' dedi. Ve aynı uysal davranışla entaresinin ceplerini araştırmaya başladı. Bu hal Zosim Krilovic'in biraz canını sıktı. ''Bana gereği yok efendim.'' dedi. ''Aramayınız. Sözünüze inanıyorum. Hem zaten sormaya da hakkım yok. Yani demek istiyorum ki işleriniz yolunda gidiyor mu? Siz bundan haber veriniz.'' Zosim Krilovic bunları söyledikten sonra hemen aklından şunları geçirdi. ''Sanki bunu öğrenmek pek önemliymiş. Bu numaraları yapmanın gereği ne? Haydi Zosim, göreyim seni. Kadına açıkça meramını söyle.'' Zosim Krilovic bu düşüncesiyle kendini cesaretlendirdiği halde yine de meramını açıkça söyleyemedi. Bu mavi gözlü kadında özellikle belli ilişkiler konusunda kendisiyle laubali olma izni vermeyen bir hal vardı. Genç kadın Zosim Krilovic'in sorduğu soruya karşılık olarak ''İşlerim mi?'' dedi. ''Eh Allah'a!'' Ama kadın sözlerini bitirmeden yarıda kesti ve kıpkırmızı kesildi. Zosim Krilovic ''Oh oh, çok iyi öyleyse.'' dedi. ''Tebrik ederim. Nasıl, ilk zamanlar güçlük çektiniz mi?'' Genç kadın birdenbire bütün vücuduyla Zosim Krilovic'e eğildi. Yüzü sararmış, çarpılmıştı. Neredeyse bağıracakmış gibi dudakları yuvarlak bir hal almıştı. Sonra birdenbire kendini geri çekti ve sert bir poz takındı. Sakin ve soğuk bir eda ile ''Eh ne yapalım, alıştık.'' dedi. Ve mendilini çıkararak gürültülü gürültülü burnunu sildi. Zosim Krilovic bütün bunlardan, kadının davranışlarında, yakınlığından, sakin ve kıpırtısız mavi gözlerinden, yüreğinin göğsünde sıkıştığını hissetti. Bir şeyler için kendi kendine içerledi. Ayağa kalktı, sessizce ve öfkeli kadına elini uzattı. Kadın tatlı bir sesle ona ''Güle güle.'' dedi. Zosim Krilovic başıyla kadını selamladı ve kendini aptallıkla ve çocuklukla suçlayarak hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Bir süre yürüdükten sonra gene kendi kendine söylenmeye ve bilinmeyen bir sebepten ötürü kadına tehditler savurmaya başladı. ''Dur sen, ben sana gösteririm. Ben sana kim olduğumu anlatırım. Ben sana nazlanmayı, bana numara yapmayı gösteririm.'' Zosim Krilovic hem bunları söylüyor hem de kadının hiçbir suçu olmadığını pekala hissediyordu. Bu hal onu büsbütün çileden çıkarıyordu. Bu karşılaşmadan 15 gün kadar sonra bir gün Zosim Krilovic Kervansaray Caddesi'nden Sibirya iskelesine doğru gidiyordu. ansızın meyhanelerden birinin penceresinden sokağa dökülen kadın çığlıklarıyla, bir takım küfürler ve buna benzer seslerle durakladı. Bir kadın boğuk bir sesle "Polis, imdat!" diye haykırıyordu. Bu sırada sille tokat seslerine sandalye, masa gürültülerine karışan ve bütün bunları bastıran bir ses yükseliyordu. "Bir daha! Vur bir daha! Suratına, suratına!" Zosim Krilovic hızlı hızlı merdivenlerden çıktı. Meyhanenin kapısında biriken halkı dağıtarak salona girdi. Gördüğü manzara şu idi. Tanıdığı mavi gözlü kadın masanın üzerinden eğilerek sol eliyle karşısındaki kadının saçlarından yakalamış, onu kendine doğru çekmiş, sağ eliyle de kadının korkmuş ve dayaktan şişmiş yüzüne, gözüne hiç durmadan sille yumruk atıyordu. Kadının mavi gözleri şimdi gaddarca kısılmıştı. Dudakları sımsıkı kilitlenmiş, uçlarından çenesine doğru sert çizgiler uzanmıştı. Eskiden o kadar tuhaf, sakin duran o bildik yüz, şimdi kendisi gibi birine sonsuz işkenceler etmeye, hem de tat duyarak işkenceler etmeye hazır, acımasız, hain, yırtıcı bir hayvan yüzü halini almıştı. Mavi gözlü kadının dövmekte olduğu kadın ise yalnız böğürüyor, kendini kurtarmaya çalışıyor, kollarını anlamsızca havada sallıyordu. Zosim Krilovic öfkeli bir duygunun yüreğini kapladığını, bir şeyden ötürü birinden öç almak gibi yabani bir isteğe kapıldığını hissetti. İleri atıldı, mavi gözlü kadını belinden yakalayarak kendine doğru çekti. Masa devrildi, kırılan bardak ve tabaklar şangırdadı. Halktan yabani sesler ve kahkahalar yükseldi. Adeta kendinden geçen sarhoş bir hal alan Zosim Krilovic, havada yabani kırmızı bir takım yüzlerin kımıldadığını görür gibi oldu. Mavi gözlü kadını hala kucağında tutuyordu. Büyük bir kinle kulağına fısıldadı. "Ah seni, gürültücü patırtıcı seni, rezalet çıkarıyorsun ha?" Dayak yiyen kadın kırılmış tabakların arasında yerlerde yuvarlanıyor, isterik bir eda ile ağlıyor, hıçkırıyordu. Meyhanede bulunan çuha kaftanlı bir adam rezaletin nasıl geçtiğini Zosim Krilovic'e acele acele anlatmaya koyuldu. Şu yerde yatan kadın efendimiz, öteki de "nah şuna, ah seni gidi sokak şırfıntısı seni" dedi. Bu da ona "nah şu yerde yatanı" bir tokat indirdi. Bu yerde yatan da bu tokada karşılık elindeki çay dolu bardağı mavi gözlü kadının suratına fırlattı. O da onu saçlarından yakaladığı gibi verdi tokadı, verdi silleyi. Zosim Krilovic kucağında tutmakta olduğu kadını gittikçe daha çok sıkarak ve kendisi de bir dövüşme isteğiyle yanarak "ya demek böyle ha" diye söylendi. Bu sırada kırmızı enseli ve geniş omuzlu bir polis sırtını tuhaf bir biçimde kamburlaştırarak pencereden bağırdı. "Arabacı, hey arabacı, buraya!" Zosim Krilovic polise dönerek "haydi" dedi, "çabuk ikisini de karakola götür. Ama sen şimdiye kadar neredeydin? Seni buraya ne demeye koydular?" Yiğit polis kadınlardan kah birini kah ötekisini arkalarından iterek ikisini de salondan çıkardı. Zosim Krilovic kendinde herkese ve her şeye karşı bir öfke duyarak yorgun bir halde meyhanenin penceresi yanındaki sandalyelerden birine oturdu ve garsona seslendi. "Hey buraya bak" dedi. "Bana bir konyakla bir soda getir. Çabuk ol." Ertesi sabah mavi gözlü kadın Zosim Krilovic'in karşısında yine ilk sefer olduğu gibi sakin ve kararlı duruyor. Mavi gözlerini Zosim Krilovic'in gözlerine dikmiş, onun söze başlamasını bekliyordu. Zosim Krilovic masası üzerindeki kağıtları karıştırıyor. Gece uyumamasına ve sinirli olmasına rağmen nasıl ve nereden söze başlayacağını bilmiyordu. Bu gibi durumlarda söylenmesi alışkanlık haline gelen beylik sözler ve küfürler her nedense ağzından dökülmüyordu. O daha şiddetli, daha güçlü sözler bulup kadının suratına çarpmak ateşiyle yanıyordu. "Aranızdaki kavga nasıl başladı? Haydi bakalım, çabuk söyle." Kadın önemli bir eda ile "o bana küfretti" dedi. Zosim Krilovic "ne önemli sebep" diye alay etti. "Ama onun bana küfretmeye hakkı yok. Ben onunla bir değilim." "Vay, sen onunla bir değil misin? Ya nesin sen?" "Ben yapıyorsam zorunluluktan yapıyorum. Oysa o ise O ise keyfinden yapıyor, öyle mi? O mu? Evet, o. O, onun çocukları yok. Sen bana bak, çeneni tut kaltak. Çocuklarını ileri sürerek gözümü boyayamazsın. Defol karşımdan. Ama iyice hatırında tut. Seni bir daha karşımda görecek olursam 24 saat içinde panayırdan attırırım. Anladın mı? Ben sana rezalet çıkarmasını gösteririm. Pis karı. Birbirinden ağır küçültücü sözler art arda Zosim Kirlovic'in ağzından fırlayarak kadının suratına çarpıyordu. Genç kadının yüzü kireç gibi olmuştu. Gözleri dün akşam meyhanedeki gibi kısılmıştı. Zosim Kirlovic yumruğuyla masaya vurarak "Çık dışarı!" diye bağırdı. Genç kadın kuru, tehditkar bir sesle "Allah'ından bulasın!" dedi ve hızla dışarı çıktı. Zosim Kirlovic "Ben sana Allah'ından bulasını gösteririm!" diye çıkıştı. Kadını aşağılamak onun hoşuna gidiyordu. Kadının sakin yüzü, mavi gözlerinin dik bakışları onu çıldırtıyordu. Kadın ne diye durumun özelliğinden, çocuklarından söz ediyor, kurum taslıyordu. Çocuklarıymış. Çocukların bu işle ne ilgisi vardı? Orospu düpedüz vücudunu satmak için panayıra gelmiş, sonra da şuyum buyum diye caka satıyordu. Yok mutsuzmuş, fukaralıktan bunu yapıyormuş. Çocukları varmış. O bu sözlerle kimi aldatmak istiyor? Bu işi keyfinden yaptığını gizlemek için çocuklarını, fukaralığını ileri sürüyor. Oysa kadının gerçekten de çocukları vardı. Erkek çocuğu beyaz, ürkek bir yavrucaktı. Üzerinde okul öğrencilerinin giydiği oldukça yıpranmış bir elbise vardı. Kulaklarını siyah bir atkı ile sarmıştı. Kızcağız kendisine büyük gelen damalı bir trençkot giymişti. İkisi de kaşino iskelesindeki tahtalara oturmuş, sonbahar rüzgarının esintisinden titreşerek aralarında yavaş sesle ve çocukça konuşuyorlardı. Anneleri arkalarında duruyordu. Sırtını orada duran bir mal yığınına dayamış, mavi gözlerinin sevgi dolu bakışlarıyla çocuklarını yukarıdan aşağı süzüyordu. Oğlan kadına benziyordu. Onun da gözleri annesininki gibi maviydi. Viziyeri kopmuş bir kasketle örtülü olan başını sık sık arkaya annesine çeviriyor, gülümseyerek ona bir şeyler söylüyordu. Kız iyice çiçek bozuğu idi. Sivri bir burnu ve zeki bakışlarla ışıldayan kurşuni gözleri vardı. Tahtaların üstünde çocukların etrafında bir takım çıkıntılar ve bohçalar duruyordu. Eylül sonuydu. Sabahtan beri yağmur yağmıştı. Rıhtım vıcık vıcık bir çamurla örtülüydü. Islak ve serin bir rüzgar esiyordu. Volga ırmağının üzerinde bulanık dalgalar birbirini kovalıyor, gürültüyle kıyıya çarpıyordu. Her yanda kulakları sağır eden şiddetli, boğuk, ağır bir gürültü vardı. Bir sürü insan şu ya da bu iş için öteye beriye koşuşup duruyordu. Rıhtım Caddesi'nin bu gürültülü hayhuyu içinde sessizce bir şey bekleyen bir anne ile iki çocuktan oluşan aile hemen göze çarpıyordu. Zosim Krilovic Podjiplo bu aileyi çoktan görmüştü. Biraz uzakta durmakla birlikte dikkatli bakışlarla bunların bütün davranışlarını izlemekteydi. Bu üç kişiden her birinin ayrı ayrı her davranışını görüyor ve nedenini bilmediği bir utanç duyuyordu. Yarım saat sonra Volga yolculuğuna çıkacak olan kaşino vapuru Sibirya iskelesinden geliyordu. Halk iskeleye birikmeye başladı. Mavi gözlü kadın çocuklarına doğru eğildi. Doğrulduğu zaman elleri kolları çıkınlarla, bohçalarla dolmuştu. Yavaş yavaş o da merdivenlerden aşağı, asıl vapurun yanaşacağı iskeleye yollandı. Çocukları el ele vermişler, önünde gidiyorlardı. Onların da ellerinde bir şeyler vardı. Zosim Krilovic de iskeleye inmek zorundaydı. Bunu istememekle birlikte gitmek zorundaydı. Az sonra bilet gişesinin yanında bir yerde durdu. Tanıdığı mavi gözlü kadın bilet alıyordu. Elinde sarı renkli dolgun bir para cüzdanı vardı. Cüzdanın içinde bir yığın banknot görünüyordu. Kadın biletçiye, "Biliyor musunuz?" diyordu. "Ben ne istiyorum? Biz üç kişi Kostroma'ya gideceğiz. Çocuklarım için ikinci mevki bir bilet almayı düşünüyorum. Bana da üçüncü mevki. İkisine bir bilet olur mu acaba?" "Hayır mı? Peki şu halde biraz indirim yapamaz mısınız?" "Sağ olun. Allah ne muradınız varsa versin." Kadın sevinçli bir yüzle gişeden ayrıldı. Çocukları eteğinden tutarak etrafında dönüyorlar. Ondan bir şeyler istiyorlardı. Kadın onları dinliyor ve gülümsüyordu. Alacağım dedim ah yavrucuğum. Allah Allah, hiç ben sizden esirger miyim? İkişer tane mi? Peki, burada bekleyin. Kadın bunları söyledikten sonra çeşitli tuhafiye eşyası ve meyve satan bir barakaya yollandı. Birkaç dakika sonra yine çocuklarının yanına döndü. Var ya dedi kızına, işte sana sabun. Hem de kokulu, kokla bak. Sana da petya, bir çakı aldım. Ayrıca ikinize 10 tane de portakal aldım. Yiyin, ama hepsini birden değil. Vapur yanaştı, yanaşırken hafifçe iskeleye çarptı, iskele sarsıldı. Genç kadın çocuklarını kendine doğru çekerek ve onları kollarıyla kucaklayarak dolu gözlerle etrafına bakındı. Herkes sakindi. O da yatıştı ve gülmeye başladı. Çocukları da onu taklit ettiler. İskeleler kondu, halk vapura saldırdı. Zosim Kirilovich halkın geçişini gözeterek emirler veriyordu. Bu sırada oradan geçmek üzere olan ve sırtındaki küfede testere, balta ve bunun gibi araçlar bulunan bir dülgere dönerek bağırmaya başladı. Dur eşek, ne itip kakıyorsun? Mavi gözlü kadın yanından geçerken Zosim Kirilovich sesine biraz yumuşaklık vererek ekledi. Görmüyor musun, kadın geçiyor. Bayanla çocukların geçmesine izin ver. Sen ne nezaketsiz adamsın be. Mavi gözlü kadın Zosim Kirilovich'in yanından geçerken gülümsedi ve başıyla ona selam verdi. Üçüncü düdük çaldı. İskeleleri çekiniz komutu verildi. Vapur sarsıldı. Yavaş yavaş harekete başladı. Zosim Kirilovich güvertedeki halka bir göz gezdirdi. Mavi gözlü kadını bulunca saygıyla şapkasını çıkardı, kadını selamladı. Genç kadın da Rus usulünce yerlere kadar eğilerek onun selamına karşılık verdi ve istavros çıkardı. Ve çocuklarıyla birlikte Kostroma'ya doğru yola çıktı. Zosim Kirilovich uzaklaşan vapurun arkasından bir süre baktı. Derin derin içini çekti. Yavaş yavaş iskeleden ayrılarak karakoluna yollandı. Canı sıkkın, suratı asıktı. 1895